Ayrım 21. İzmir'in içinde. Samim Kocagöz. Sayfa 230. Cahit'in annesi çayları getirmişti. Cahit çayları dağıtmak, herkese vermek için davrandı ama Gülseren bırakmadı. Onu yerine oturttu. Tepsideki fincanları bir bir alıp herkese vermeye başladı. Nazlı da şeker okkasını dolaştırıyordu. Bu kez annesi Cahit'e baka baka konuştu. ''Ah şu kızlar gibi benim de biricik kızım olsa...'' ''Oh, annem de babam da ortalıkta bir kız görmesinler. Kızlara asılacak yerde bana asılırlar.'' diye Cahit isyan etti. Uğur gülmeye başladı. ''Hiç meraklanma hanım teyze.'' dedi Cahit'in annesine. ''Bizim kızlar size de bir kız bulacaklar.'' ''Aman oğlum, şöyle sizinkilere benzer olsun, böyle güzel kız isterim.'' ''Allah Allah.'' diye söylendi Cahit. Annesi ''Sen bu söze karışma.'' diye kestirip attı. Ortalığı yine bir kahkahadır aldı. Çayları içerken Gülseren Hasip Bey'e ''İnsan bu memleketi bize mi teslim ettiler?'' diye söyleniyor ama yine de üzülmekten kendisini alamıyor dedi. Hasip Bey içini çekti. ''Üzülmemek elde mi kızım Gülseren?'' Cahit çayını yudumlarken ağır ağır konuşmaya başladı. ''Evet, üzüntü, üzüntü, üzüntü. Herkes her sabah gazetelere sarılıyor. Oysa gazeteler sadece olayları yazıyor. Gazetelerde çözüm bulunamaz ki olaylara. Gidişin, olayların heyecanı var ortada. Bu heyecanda Menderes'e karşı olan biz azınlıkta. Hani heyecanın bir halk ayaklanmasına dek varacağı yok. Ocak ayı içinde İstanbul Üniversitesi rektörüyle birlikte, Onar hocamızla birlikte protesto gösterilerine kalkıştı gericilere karşı. Polisi de protesto ettiler. Menderes bir daha üniversiteye attı tuttu. Gençler daha da ayaklansalar nereye dek gidebilirler bilmem. Bugünlerde Kayseri olaylarının, hele Yeşilhisar'da askerlerin İsmet Paşa'yı yol üstünde çevirmesi, yolunu kesmesi, askerler için de bir şeyler düşünmemize engel oluyor. Gerçi bu yol kesmenin yasaya uymadığını, askerin işinin olmadığını söyleyen komutanlar, emri yerine getirdikten sonra, askerlik kurallarını yerine getirdikten sonra istifa etmişler. İstifa eden bu komutanlar için, hani Albay Selahattin, Osman, Bahri için, Menderesçi gazeteler bu askerler paşacı diye kıyametler koparıyor. Ama paşacı da olsalar ödevlerini yaptılar. Bu olay da askerler için bizi açık bir fikre kavuşturamıyor. Denecek ki asker bir iş yapacak olsa sana mı söyler? Geçen yıl ihtilalci diye 9 subayı tutukladılar. Sonra da bırakmak zorunda kaldılar. Sordum. Bu da ordunun içinde bir şeyler olduğunu, bir şeyler döndüğünü göstermez mi? Hasip Bey heyecanlandı. Emre haklı, hem de çok haklı. Sen de iyice karamsarsın be oğlum. Bak babacığım diye yutkundu Cahit. Diyelim ki ordumuz vurdu, iktidarı yıktı geçti. Sonra ne olacak? Oh deriz be yahu. Demeye deriz ya, sonra ne olacak? Bu Menderesçi, bu demirkıratçı halk orduyu desteklemez. Halkın desteklemediği bir yönetim de zorbalık etmek zorunda kalır. Demokratların zorbalığına razı olan, gönüllü olan halkın orduya karşı çıkmasını hiç istemem. İstemem çünkü bizim ordumuz dünyanın en halkçı ordusu, en çok halk çocuklarının meydana getirdiği ordudur. Şimdilik ordusunun kendinden olduğunu anlayamayan halkın karşısına ordumuz çıkmamalıdır. Bir koşulla çıkabilir. O da Atatürk'ün ölümünden bu yana tıkanan devrimcilik yollarını aşmak için. Böyle bir hesapla girişirlerse bir diyeceğim yok. Sivil devrimcilere de yolun açılmasını beklemek düşer. Sivil devrimcilere milli şef yönetimi, demokratların yönetimi çok hesaplı ve hunharca karşı çıkıp 20 yıldır halkla ilişki kurma olanağını vermediler. Şair Nazım Hikmet hapislerde çürüdü. Yazar Sabahattin Ali öldürüldü. Bu iki örnek üst yakasının ne olduğunu anlatmaya yeter. Hasip Bey öfkeli öfkeli önündeki boş çay fincanını şöyle elinin tersiyle sanki önünde biri varmış gibi kenara itti. Şu çok okumuşlardan da illallah, adamda ufacık bir umut da bırakmıyorlar. Anladığıma göre Hasip Bey diye araya girdim. Cahit halkın destekleyeceği bir devrimci kadronun gelebilmesi için önce yolun açılmasını öngörüyor. Sonra da bu kadronun halkın desteğini kazanması için beklemek gerektiğini söylüyor. Ben haklı buluyorum. İyi ama oğlum siz gençsiniz, beklersiniz, savaşırsınız. Ben 70'ime merdiven dayadım, sabrım tükendi gayri diye Asip Bey patladı. Bir süre sessizlik oldu. Uğur çok ciddi konuştu. Hasip Bey amcamız da haklı. Ne olacaksa olsun bitsin artık. Herkes dönüp yine Cahit'e baktı ne diyecek diye. O konuşmayı sürdürmek istemedi nedense, gülümsedi. Elbette bir şeyler olacak. Yörüklerden duydum, güzel bir atasözümüz var. Gündüz uçamayan kuş gece yoğurt ayranına düşer. Haydi yine yörük sözü ederim. Menderes Efendi çamura bastı, çalıya astı, encamı hayra döne. Hitler gibi bir adam çıkmalı diye bir fikir attı Nazlı ortaya. Şimdi Cahit parlayacak diye geçti içimden ama Cahit hep gülümsüyordu artık. Yumuşak bir sesle karşılık verdi. Unutmayın Nazlı Hanım, Hitler'den kalan en güzel anı sadece Lili Marlen türküsüdür. Üst yakası milyonlarca ölü. Orası da doğru ya. Hasip Bey dayanamamış, gözünün ucuyla yeni gelen gazetelere bakıyordu. Bu baş yazar da tarafsız olduğunu, olaylara tarafsız baktığını savunuyor diye parmağının ucuyla gazeteyi gösterdi. Cahit şöyle uzanıp bir baktı gazeteye, kestirdi attı. Bir yazar için tarafsızlık korkaklıktır. Ama oğlum, fikir namusuna sahip bir yazar diyerekten söze başlıyor, baksana. Cahit şöyle bir elini salladı. Canım babacığım, adamın hiçbir fikri yok ki fikir namusu olsun. Hasip Bey gülmeye başladı. Anlaşıldı, anlaşıldı oğlum. Senin de bugün bu işlere canın sıkılmış, belli etmek istemiyorsun. Ama doğru konuşuyor diye birden söze Gülseren karışıverdi. Hasip Bey de, işte ben de hep haklı doğru konuşuyor diye kızıyorum ya karşılığını verince yine herkes kahkahayı bastı. Uğur, bizim hemşire de dehşet siyasidir ha diye alaya aldı. Yola çıktığımızda Uğur bu kez ciddi ciddi konuştu. Biliyor musun Emre, bu bizim Cahit Demiroğlu hem mühendis hem de kitap gibi bir herif. Ne demek istiyorsun diye Gülseren benden önce davrandı. Demek istiyorum ki bizim fabrika Emre ile birlikte bu Cahit arkadaşın sayesinde tıkır tıkır yürüyecek. Sen tembelin birisin, işten yine kaytarmak istiyorsun. Ne tembelliği hemşire, sabahki antrenmanda canım çıktı. Nazlı kıkır kıkır gülüyordu. Gülseren'den kurtulup eve gelinceye dek saat 3:30 bulmuştu. İlla öğle yemeğini birlikte yiyelim diye beni bırakmamıştı. Baktım kurtuluş yok. Gel istersen bize dedim. Yok olmaz. Yarın öğleden sonra annene sözüm var. Her gün, her gün canını sıkmayayım. Yarın dikiş dikeceğiz. Sen işten çıkınca doğru eve gelirsin dedi. Olur karşılığını verdim, ayrıldık. Sanki 40 yıllık evliymişiz gibi konuşuyordu Gülseren. Merdivenleri çıkarken kendi kendime güldüm, içim bir tuhaf oldu. Babam öğle uykusundan kalkmış, sedire bağdaş kurmuş, oturmuş masayı önüne çekmişti. Masanın üstünde de kocaman eski bir kitap vardı. Kitabı dikkatli dikkatli okuyordu. Eski harflerle olduğundan ne kitap olduğunu bilemedim. Masanın bir ucunda da bir yığın bugünkü gazeteler duruyordu. Bugün herkes gazetelere sarılmıştı. Anlaşılan Albay Tınaztepe'de Hasip Bey gibi olayların ardına düşmüştü. Annem sedirin bir köşesinde örgü örüyordu. Her zamanki gibi anneme tekmil verdim. Elimdeki raketleri filan bir yana bırakıp topuklarımı sertçe birbirine yapıştırarak ''Yemek yedim, terli değilim. Bugünkü çalışmada kendimi çok yormadım komutanım.'' Annem güldü, babam şöyle bir gözlüğünün üstünden bana baktı. Kendini çok yormadım dersen askerlikte adamı katıksız hapse atarlar. Ne demek çok yorulmadım? Babacığım, komutanımız annem olursa sizin albaylığınız da sökmez. Hep yorulmadım diyeceksiniz. Orası öyle ya diye babam gülmeye başladı. Annem sordu. Banyo sıcak, yıkanacak mısın? Çok iyi olur. Sonra da yatağıma uzanır. Pazar keyfi gazetelere bakar, biraz da kestiririm. Dur hele, termosifon yanıyor mu, su sıcak mı bir bakayım diye annem kalktı yürüdü. Benim dikkatli dikkatli önündeki kitaba baktığımı gören babam sordu. Sökemiyorsun değil mi bu harfleri? Nasıl sökerim? Öyle ya, biz bu harflerden vazgeçtiğimiz sırada daha sen dünya yüzünde yoktun. Neredeyse yine bu harflere döneceğiz ama Atatürk'ün adı öylesine büyük ki ruhundan bile korkuyorlar. Sabah gazetelere bakarken meraklandım. Hani devrimciler ezanı Türkçe okuttu, sonra birileri geldi ezanı yine Arapçaya çevirdi. Şimdi de bütün işleri bitirdik. Biri din dili, Arapçadan başka bir dil olamaz der. Öteki Kur'an Türkçe'ye çevrilsin der. Ona karşı bir sürü bağnaz, bugün de gazetede bir ünlü gerici yazar, be hey sersemler, Kur'an, ezan hiç Türkçe'ye çevrilir mi diye çıkışıyor. İster çevirsinler, ister çevirmesinler, bana vız gelir. Ne var ki yazı yazan herif, be hey sersemler diye nida edince ben de alındım. Çünkü Kur'an, ezan Türkçe olsa daha iyi olur. Cahil halk hiç olmasa daha bir aydınlanır din konusunda diye aklımdan geçiriyordum. İşin aslını astarını araştırmaya giriştim. Hele otur şöyle bakalım. Bir iskemle çekip babamın karşısına oturdum. Öfkeli görünüyordu. Bense babamın öfkesine şaşıyordum. Her gazetenin bir yazısına öfkelenmeye kalkışsak deli çıkarız. Albay gözlüğünü düzeltti. Bu sorunun karşılığı yine Kur'an'da var diye sözünü sürdürdü. Şu kitap eski bir Kur'an çevirisidir. Dur, çeviri demeyeceğiz de Kur'an'ın meali diyeceğiz günaha girmemek için. Bağnazlara göre Arapçadan başka dilde Kur'an olamaz. Oysa bak Tanrı ne buyurmuş? Sure-i İbrahim 4. ayet. Biz kavminin diliyle konuşmayan, yani kavminin dilini bilmeyen peygamber göndermedik. Kavminin dilini bilsin, bizi beyan etsin istedik. Gördün mü? Hani biz Türkler, Hazreti Muhammed bize gönderilmemiş, bu işte sayımız suyumuz yok diyebiliriz. Tanrı biraz aşağıda bak ne buyurmuş. Gönderdiğimiz Resullerin kafesi, kavimlerinin lisaniyle mütekellimdirler. Nasıl? Eğer bu sözü bir dini kabul etmiş bir kavmin, Tanrı'nın sözlerini anlaması gerekir. Çünkü Resullerin dili Tanrı'nın dilidir diye yorumlarsan bağnazlar ayağa kalkar. Ben de bu asker kafamla buyruk buyruktur. Tanrı'nın buyruğuna da uyarım. Değil mi ki biz bütün Osmanlı döneminde din devlet ulularının söylediği gibi etraki bi idrak, yani Araplar da kavmi necib Arap oluyorlar. Ben yine bu işte yokum der çıkarım. Aslında Kur'an'da edilen gönderdiğimiz Resullerin kaffesi, kavimlerinin lisaniyle mütekellimdir sözleri, peygamberlerin hepsi kavimlerin anlayacağı dille anlatılmalıdır. Söyledikleri her kavim tarafından anlaşılmalıdır diye yorumlanması gerekir. Bence her çağda o çağın koşullarına göre her peygamber yeni bir toplum düzeni getirmiştir. Bu düzeni kabul ettirmek için de bir de Tanrı cennet cehennem korkusu koymuştur. Kendileri de peygamberlerin Tanrı'ya inanırlar mıydı bilmem. Toplumlar kaynaştıkça geliştikçe dinlerin koyduğu düzen yetersiz kalmış, eskimiş, yeni bir din çıkmıştır. Oku Yahudilerin tarihini. Her yöneticiye, her yenilik yapan adama peygamber deyip çıkmışlar. Al sana Kur'an'dan bir ayet daha okuyayım. Muhammed bak nasıl bir düzen getirmek istemiş daha o zaman. En'am suresi ayet 123. Her köyde haris ekabir ağlar diyelim. Hileyle hareket ediyorlar. Yalnız nefislerini düşünüyorlar. Halkı aldatıyorlar. Bu mücrimler Allah'ın indinde büyük cezaya uğrayacaklardır. Başkalarına kötülük yaptıkları sanılır ama kötülükleri sonunda kendilerinedir. Bu ayet sosyalizmin sınırına girer diye şaka ettim. Babam güldü. Leküm dinikum veliyedin dedi. Yüzüne bakmış kalmışım, ekledi. Öyle ya, anlayamadın. Ben kendi dinime bakarım, sen de kendi dinine bak diye çeviri verelim bu sözü, olur biter. Düşün, son okuduğum ayet sosyalizme uyar mı uymaz mı bilmem ama camilerde Türkçe okunsaydı halk çoktan ihtilal çıkarırdı. Bu yüzden de Kur'an Türkçe'ye çevrilemez. Bir zamanlar tasavvufçu Hallacı Mansur, felsefesinden ötürü enel hak, yani ben Allah'ım demiş. Adamın derisini yüzmüşler. Sen de kalkar şimdi İslamlık'ta sosyalizm vardır dersen, softa hocalardan önce egemen çevreler derini yüzer. Ağzını sıkı tut. Annem çoktan gelmiş, yerine oturmuş, örgüsünü eline almıştı. Bir yandan da bize kulak veriyordu. Bütün açık fikirliliğine karşın din dedin mi annemin karşısında içinden ona dek sayacaksın dayanamadı, söze karıştı. Günaha giriyorsunuz. Babam ona karşılık verdi. Canım günahın bunca azı bizim olsun hediyeciğim. Ulusu satanların, ülkeyi batıranların yanında biz zemzemle yıkanmış sayılırız. Tenis takımlarını aldım, odama yöneldim. Gazetelere de uzandım. Gazeteleri alabilir miyim baba? Aman al da gözümün önünde durmasınlar. Sinirlerim bozuluyor. Hem de oku da gör ne haberler var. Bugünlerde hop oturup hop kalkıyoruz. Annem seslendi. Banyoya girerken havlunu almayı unutma. Babamın Kur'an çevirileri karıştırması tıpkı Hasip Bey'in sıkıntısına benziyordu. Ama olaylar için ne düşündüğünü daha öğrenememiştim bugün için. Onu biraz oyalamak içimden geldi. Döndüm koridorda sordum. Bugün pazar, akşama bir sinemaya gitmek ister misiniz? Babam anneme, annem babama baktı, birbirlerine sordular, ister misin diye. Memnun oldukları belliydi. Olur gidelim, bari iyi film var mı? Sabah geçerken gözüme ilişti. Tayyare sinemasında iyi film olacak, yer ayırtayım diye telefonuna yürüdüm. Elimdekileri bırakıp, albay, şu bizim kızı da ben davet ediyorum. Amcası filan bir yana, sevdim Gülseren'i. Basbayağı kızım yıldız gibi arıyorum. Babam beni koltukluyor diye içimden geçti. Annem geri kalır mı? Söyle saat 6'da bize gelsin. Birlikte yemek yer, buradan sinemaya gideriz. Önce sinemada yer ayırttım. Sonra Gülseren'e telefon ettim. Sevinçten uçtu. Dinlenecek zamanım vardı banyodan sonra. Birkaç gün önce alıp başucuma koydum. Babamın anılarından da okurum diye düşündüm odama yönelirken.
21. ayrımın sonu. Sayfa 238.